Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı karilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Maun suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Dini yalanlamakta olanı gördün mü? İşte yetimi itip kakan, yoksulu doyurmayı teşvik etmeyen O'dur. İşte şu namaz kılanların vay haline, ki onlar namazlarında yanılgıdadırlar. Onlar gösteriş yapmaktadırlar ve ufacık bir yardımı veya zekatı da engellemektedirler. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tanrı Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'e 29 Azer 1400 Hicri Kameri, 15 Cemadü'l-Evvel 1443 ve miladi 20 Aralık 2021 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi romlerinin ardından sırasıyla araştırmacı Sayın Hasan İstanbulcu ile İran'ın geleneksel tarihi sporları üzerine yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Ayetullah Hamenei'nin bakışıyla kalıcı güvenlik bileşenleri, İran'da bilim temelli ekonomi ve Türkiye'de ekonomik krizin şiddetlenmesi ve TL'nin değer kaybı adlı programları dinleyebilirsiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi muhterem denizciler. Ben Mesut Ketani, arkadaşım Ahmet Eş. Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce özetler.
İran Cumhurbaşkanı Reisi Şehit Süleymani direniş güçlerini terbiye ederek İslam dünyasında dev kapasite oluşturur dedi. İkinci Büyük Peygamber Askeri Tatbikatı başladı. Hatipzade Viyana'da Amerika ile direkt müzakere yapılmadı dedi. İranlı komutanlar düşmanları uyardı. İranlı yetkili tüm yaptırımların kaldırması İran'ın en esas vurgusudur dedi. Türkiye'de döviz kurlarına yeni rekor, dolar 18'e dayandı. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Kor General Hac Kasım Süleymani'nin çeşitli ülkelerden direnişçileri terbiye etmesine işaretli, bu girişimin İslam dünyasında dev bir kapasite oluşturduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Reisi Şehit Kor General Kasım Süleymani'nin şehadetinin ikinci yıldönümü etkinliğini tertip komitesi üyeleri ve o şehidin ailesiyle görüşmede Şehit Süleymani'nin İslam dünyasında etkin bir karakter olarak herkese tanıtılması gerektiğini işaretle Şehit Süleymani'nin bir şahıs değildir, tüm toplumlar için bir mektep olarak mesaj getirdiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Reisi Şehit Süleymani'nin yumuşak ve sert savaşlardaki çabalarına dikkat çekerek Şehit Süleymani'nin tekfire bulaşan ve zehirli propagandadan etkilenenleri çeşitli şekillerde ıslah etmeye çalıştığını vurguladı. Reisi Hac Kasım'ın Irak'ta ve Suriyeliler arasında bu ülkeleri savunmak ve zulüm ile mücadele için çok iyi güç yetiştirdi, bu girişimin İslam dünyasında dev bir kapasite oluşturduğunu vurguladı.
İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutan Yardımcısı General Abbas Nilüfer Uşan 17. Büyük Peygamber Askeri Tatbikatı Fars Körfezi Hürmüz Boğazı ve Hürmüz Gan, Buşer ve Huzistan eyaletlerinin karasularında başladı dedi. İran Presi'nin haberine göre 17. Büyük Peygamber Askeri Tatbikatı'nın başladığını açıklayan İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Başkomutan Yardımcısı tatbikatın bugün başladığını, 5 gün süreceğini, tatbikata Fars Körfezi, Hürmüz Boğazı, Hürmüz Gan, Buşer ve Huzistan eyaletlerinin kara sularında İslam İnkılabı Muhafaza Ordusu'na bağlı Karadeniz, Hava, Uzay Kuvvetleri ve bazı gönüllü seferber birlikleri katıldığını belirtti. Tatbikatın sözcülüğünü yapan General Nilüfer Uşan şöyle dedi. Tatbikat, Ya Fatımatü Zehra parolası ve vahdet, gönül birlikteliği ve milli bütünlük sayesinde iktidar, emniyet, aktif ve akılcı caydırıcılık sloganı ile ve İslam İnkılabı Muhafaza Ordusu'nun askeri açıdan hazırlık seviyesini arttırma doğrultusunda düşünülebilecek her türlü tehdide ve kombine savaşlara karşı en ileri teknoloji teçhizatı ve taktikleri kullanmakta hazırlık seviyesini geliştirmek üzere bu sabah başladı dedi. Tatbikata katılan birliklerin çeşitliliği hakkında da açıklama yapan General Nilüfer Uşan şöyle dedi. Tatbikat sırasında birliklerin yumuşak, yarı sert, sert alanlarda eş zamanlı, sürekli ve iç içe tehditlere karşı koyma tatbikatı ilk kez bu tatbikata yapılacaktır.
İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Hatipzade, Viyana'da Amerika ile doğrudan müzakere yapılmadığını belirtti. Ayrıntılı haberi dinliyorsunuz.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Viyana'da görüşmeler sırasında Amerika ile doğrudan hiçbir görüşme yapılmadığını belirterek, Enrique Mora tarafından görüşmelerin başından itibaren müzakere konuları hakkında yazılı veya sözlü olarak bazı mesajların alındığı ve yanıt verildiğini söyledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade bugün düzenlediği basın toplantısında Yelda Gecesi ve Hazreti İsa Mesih'in kutlu doğum gününü kutladı. Sözcü sözlerinin devamında Amerika Ulusal Güvenlik Danışmanı'nın İran'ın nükleer programı hakkında İran'a doğrudan mesaj verdiklerine dair sözlerine gösterdiği tepkide, Viyana'da görüşmeler sırasında Amerika ile doğrudan hiçbir görüşme yapılmadığını belirterek, Enrique Mora tarafından görüşmelerin başından itibaren müzakere konuları hakkında yazılı veya sözlü olarak bazı mesajların alındığı ve yanıt verildiğini vurguladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatipzade, 3 Avrupalı ülkenin yaklaşımına ilişkin olarak, 3 ülkenin medya üzerinden kampanya başlattığını ve yanlış bilgiler verildiğine işaretle, elde edilen yeni metinde İran'ın görüşlerine yer verildiğini, artık Viyana'da gelecek tur görüşmelerinin yeni metin temelinde devam edeceğini belirtti. Sözcü, Kereç tesisine Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı kameralarının monte edilmesine ilişkin kararın, Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemal Vendi'nin Viyana'ya gerçekleştirdiği ziyaretinin ardından alındığını, İran ile ajansın ilişkileri teknik çerçevede kaldığı sürece hiçbir sorun olmayacağını, teknik çerçevede gökyüzünün oldukça açık ve güneşli olduğunu kaydetti. İranlı 9 Kürt vatandaşın Türkiye tarafından Suriyeli muhaliflere verilmesine ilişkin bir soru üzerine de Hatipzade, Türkiye'ye düzensiz olarak girdikleri iddia edilen bu kişilerin durumu hakkında Türkiye Dışişleri Bakanı'nın Tahran ziyareti sırasında görüşüldüğünü, bu konunun takip edilmekte olduğunu ifade etti. İran'ın Yemen Büyükelçisi hakkında iddia edilenlere gösterdiği tepkide ise Hatipzade, İran ile Ensarullah'ın ilişkilerinin sağlam olduğunu, İran'ın Yemen halkına her türlü siyasi ve iktisadi araçlarla yardıma bağlı olduğunu, Büyükelçi İrelu'nun acil tıbbi müdahale için Irak başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinin yardımıyla ülkeye getirildiğini vurguladı. İran ile Suudi Arabistan arasındaki görüşmeleri de dikkat çeken sözcü, bu hususta yeni bir gelişmenin olmadığını, hala Riyad'ın yanıtını beklediklerini, görüşmelerde ilerlemenin karşı tarafın ciddiyetine bağlı olduğunu kaydetti. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, İngiltere'nin İran'a olan borcunu ödemesi konusunda şimdiye kadar söz söylemekten başka bir şey yapmadığını, bu borçlar ödenmedikçe ikili ilişkilerde önemli bir dosyanın açılmayacağını ifade etti. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Haber bültenimize devam ediyoruz. İran İslam Cumhuriyeti üst düzey askeri yetkilileri düşmanı her türlü olası girişim konusunda sert şekilde uyardılar. Bu bağlamda ordu koordinatörü Amiral Habibullah Seyyari, düşmanın bir hareket yapması halinde kutsal savunmanın 8 yılında zarar gördüğü gibi yeniden aynı kadere uğrayacağını bilmesi gerektiğini vurguladı. Bu arada Hatem-ül Enbiya Merkezi Karargah Komutanı General Gulam Ali Reşit, İran'ın nükleer ve askeri tesislerine karşı her türlü tehdit konusunda uyarıda bulundu. Ali Reşit, İran'ın nükleer ve askeri tesislerine karşı her türlü tehdide en sert şekilde karşılık verileceğini söyledi. General Reşit, Siyonist rejim İsrail'in, Amerika'nın yeşil ışık yakmadan İran'ın askeri ve nükleer tesislerine saldırmakla tehdit etmesi mümkün değil dedi. İran İslam Cumhuriyeti Viyana'daki nükleer müzakerelere aktif bir şekilde katılarak uluslararası toplumla ciddi bir şekilde tahammülde bulunduğunu hatırlatan General Reşit şöyle dedi. Eğer bu tehditler hayata geçirilecek olursa İran Silahlı Kuvvetleri derhal tehdidin geldiği noktaya karşı tüm merkezlerini ve üslerini harekete geçirir.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hukuki İşler Yardımcısı Muhammed Dehkan bugün Almanya'nın Tahran Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede Amerika'nın nükleer anlaşmanın bozulmasından sorumlu olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı görüşmede Avrupalıların nükleer anlaşmanın Amerika tarafından ihlal edilmesi karşısında sadece seyirci kaldıklarını işaretle İran'ın her daim görüşmelere sıcak karşıladığını ve asla müzakere masasını terk etmediğini vurguladı. Yetkili Almanya'da yeni hükümetin faaliyete başlaması ve Avrupalıların etkin rolü ile dengeli bir anlaşmaya varabileceklerini temenni etti. İran ile Almanya'nın geçen 150 senedeki iyi münasebetleri ve iki milletin kültürel ortaklıklarına dikkat çeken Cumhurbaşkan Yardımcısı, güçlü bir Avrupa ülkesi olarak Almanya'nın bağımsızlığını koruyup Amerika'nın tek taraflı eylemlerinin etkisi altında kalmadan uluslararası arenada rol ifa etmesini istediklerini kaydetti. Görüşmede Afgan göçmenlerin durumu ele alındı.
İslam Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu üyelerinden Ebu'l-Faz Emmu'yi, İran Meclisi, müzakereciler ve İslam nizamının üzerine vurgu yaptığı en esas konulardan birinin Viyana görüşmelerinin tüm yaptırımların kaldırılması olduğunu söyledi. Ebu'l-Faz Emmu'yi bugün katıldığı Viyana görüşmeleriyle ilgili bir oturumda yaptığı konuşmada, İran'ın ticari ilişkilerin normalleşmesine engel olan herhangi bir girişimin anlaşmanın iptaliyle eşit olduğunu söyledi. Emmu'yi karşı tarafların farklı bahanelerle ve isimlerle yaptırım uygulamak isteyebileceğine işaretli, ancak meclis ve hükümetin tüm bu girişimleri takip ettiğini, böyle olması halinde anlaşmanın iptal edilmiş sayılacağını ifade etti. Yetkili azami baskı politikası çerçevesinde uygulanan bütün yaptırımların iptal edilmesi gerektiğinin de altını çizdi.
İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamaya göre koronavirüsten 41 vatandaş daha hayatını kaybetti. Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 41 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 2390 yeni vaka tespit edildi belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 131.124'e, vaka sayısı 6.173.369'a çıktı. Virüse yakalanan hastalardan 2849'unun durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada, şu ana kadar iyileşen hasta sayısı da 6.009.489'a ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Türkiye'de dolar 17.74 seviyesine görürken euro TL 20 seviyesine ulaştı. Döviz kurları son haftalarda olduğu gibi yükselişlerini sürdürerek rekor kırdı. Dolar TL cuma günkü kapanışına göre %7'nin üzerinde artışla 17.74 seviyesini test ederken euro TL'de %7'yi aşan artışla 20 lira düzeyine çıktı. Bugün yükselişin sürmesi durumunda gözler yeniden Merkez Bankası'na çevrilecek. Aralık ayı başından bu yana 5 kez doğrudan satış yöntemiyle piyasaya müdahale eden Merkez Bankası yaklaşık 6 milyar dolarlık satış yaptı. Merkez Bankası'nın müdahaleleri gün içerisinde kurda düşüş sağlası da aşağı yönlü hareketler sınırlı kaldı. Merkez Bankası'nın bugünkü hareket sonrasında bir aksiyonu şu an için yansımadı. 10 yıllık tahvil faizinde de yukarı yönlü ivmelenme devam etti. Türkiye'nin 10 yıllık tahvil faizinde ilk kez %23 seviyesi görüldü. Risk primi Primi ise 619 baz puan seviyesine çıktı.
Hayat giderek daha pahalı hale gelen Türkiye'de muhalefet partileri tarafından erken seçim çağrılara gelmeye devam ederken Erdoğan yönetiminin ekonomik politikaları sert bir şekilde eleştiriliyor. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. İki lidere görüşmenin ardından kameralar karşısına geçerek açıklamalarda bulundu. Türkiye'de hayat pahalılığı ve Türk lirasının değer kaybetmesine dikkat çeken Kılıçdaroğlu şöyle konuştu. Erdoğan'ı muhatap almak bile yanlış aslında. Aklı melekelere yerinde mi? Orada ciddi endişelerim var. Bir insan ülkesine bu kadar büyük ihanet içinde olamaz. Bir organize kötülükle karşı karşıyayız. 84 milyon perişan vaziyette. 84 milyonu görmüyor. 84 milyona kötülük yapılıyor. Kime iyilik yapıldı? Yönetilemeyen bir ülkenin bir saat sonra ne olacağını kimse bilmiyor. Koskoca bir Türkiye'yi bir kişinin iki dudağı arasından çıkacak söze teslim ediyoruz. Yok böyle bir şey. Orta çağda bile yok. Herkes düşük faiz ister ama düşük faiz yok ortada.
Ankara'da düzenlenen operasyonda silahlı terör örgütü DAEŞ ile irtibatlı oldukları tespit edilen 15 yabancı uyruklu şüpheliden 12'si yakalandı. Türkiye basında yer alan habere göre Ankara Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlükleri görevlilerinden oluşan görevliler yaklaşık yılbaşı sebebiyle yabancı uyruklara yönelik tehdit, eylem riski, temas istihbarat ve analiz çalışmalarını artırdı. TEM ve istihbarat şubeleri ekiplerince yapılan teknik ve saha analizi çalışmaları neticesinde çatışma bölgelerini bulundukları yıllarda terör örgütü DAEŞ içerisinde faaliyette bulundukları, terör örgütü mensupları ile irtibatlı oldukları veya yardım ettikleri belirlenen 15 yabancı uyruklu şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi ve operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kabil Havalimanı'nın işletilmesiyle ilgili, uzmanlarımız bu akşam Doha'ya gidiyor, şartlarımız uyarsa Katar ile birlikte işletebiliriz dedi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Seyfettin Abdullah ile ortak basın toplantısı düzenledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, Kabil Havalimanı'nın işletilmesiyle ilgili de açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, uzmanlarımız bu akşam Doha'ya gidiyorlar. Afganistan geçici yönetimine ortak tekliflerde bulunacağız. Şartlarımız uyarsa Katar ile birlikte havalanlarını işletebiliriz. Afganistan'da Kabil dahil 5 havalanlarının birlikte işletilmesi için ortak mütabakat imzalamıştı. Çarşamba günü heyet Kabil'e geçecekler. Geçici yönetimle görüşme yapılacak. Şartlar uymazsa illa işletilecek diye bir derdimiz yok diye konuştu.
Kazakistan Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre Türkiye, Suriye hükümeti ve muhalefetinden heyetler 21-22 Aralık'ta müzakereler için Nur Sultan'a gitti. Açıklamada başkenti Suriye hükümeti, Suriyeli silahlı muhalifler ve Türkiye'den bir heyet geldi. Suriye hükümeti heyetine Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Eymen Susan, silahlı muhaliflerin heyetine Ahmet Toma başkanlık ediyor ifadeleri kullanıldı. Bu akşam saatlerinde Rusya ve İran'dan birer heyetin yanı sıra Birleşmiş Milletler'den temsilciler ve başka gözlemcilerin de kente gitmesi bekleniyor. Rus heyeti, Rusya'nın Suriye özel temsilcisi Alexander Lavrentiev, Türkiye Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İlişkiler Genel Müdürü Selçuk Ünal başkanlık edecek. Daha önce 21-22 Aralık'ta Nur Sultan'da yapılacak Suriye konulu müzakerelerde daha önce varılan anlaşmaların yapılması dikkat çekti.
Iraklı yetkililer ülkenin kuzeybatısında Suriye sınırında yer alan ve Amerikalı terörist askerlerin çaldıkları petrol, buğday, arpa ve antik eserlere taşımak için kullandıkları yeni El Valid kapısını kapattılar. Sputnik'in haberine göre Suriye'nin kuzeyinde bulunan Amerikan terörist askerleri Suriyelilerin canına okumanın yanı sıra onların malını da çalmaya devam ediyor. Habere göre Erbil yetkilileri yasa dışı olarak Amerikalı teröristler tarafından çalıntı malların taşınması ve askeri konvoyların geçişi için kullanılan ev valid kapısını kapattılar. Aynı kaynaklar vinçler ve kamyonlarla dev bloklar getirilerek ev valid kapısı kapatıldı. Amerikan askerlere terör çetelerini desteklemenin yanı sıra Suriye'nin kuzeyindeki petrol kaynakları, antik eserleri, buğday ve arpayı çalıyor.
Yemen eski hükümet başbakanı Muhin Abdülmelik, ekonomik krizini çözmek için Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti. Abdülmelik bugün Aden'den Riyad'a geçti. Eski hükümet başbakanı Riyad'da bulunan Yemen eski cumhurbaşkanı Mansur Hadi'yi ülkenin güneyindeki son durum ve askeri gelişmeler hakkında bilgilendirecek. Abdülmelik, Suudi Arabistan'daki görüşmelerini kendi kontrolü altındaki bölgelerde ekonomik krizin çözümünü ele alacak. Yemen'in para birimi son sıralarda sert şekilde değer kaybetti.
Siyonistlere ait medya organlarının yayınladığı haberlerde İsrail işgal ordusundan Batı Şeria bölgesinde işgal askerlerine taş ve Molotov kokteyli atan Filistinlilere derhal ateşte karşılık verilmesine yeşil ışık yakılması konusunda yeni talimatlar çıktı, diri getirildi. Siyonistlere ait Kanal 11 adlı televizyon kanalından bugün yayınladığı haberde taş ve Molotov kokteyli atan gençlere daha önce sadece çatışma halinde tehlike boyutunun nazara dikkate alınarak ateş edilmesi yönünde talimatların verilmiş olduğu ama yeni talimatlara göre askerler açısından tehlike boyutu nazara dikkate alınmaksızın olayların başlamasıyla birlikte derhal ateş edilmesi hatta çatışmanın bitmesinden sonra bile ateş edilebilmesi yönünde talimatlar verdiği diri getirildi.
Ve son haberimiz, Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi ülkesinin Amerika ile karşı karşıya gelmekten korkmadığını belirterek Tayvan'ın ana vatanı Çin'e döneceğini söyledi. Wang Yi Pekin'de yaptığı konuşmada ülkesinin her iki tarafında çıkarını olması halinde işbirliğini memnuniyetle karşılayacağını, rekabetin olumlu olması gerektiğini bildirdi. Wang Yi, Amerika-Çin ilişkilerinde yaşanan sorunların Amerikan tarafındaki stratejik yanlış hesaplardan kaynaklandığına dikkat çekti. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, haber bültenimizi dinlediniz. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu akşamki ilk yorumumuz Afganistan'da kapsayıcı hükümetin kurulmasına vurgu başlığını taşıyor. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan dün İslamabad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi olağanüstü toplantısında yaptığı konuşmada İran'ın Afganistan'da sürdürülebilir güvenliğin sağlanmasıyla ilgili görüşlerini açıkladı. İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahyan konuşmasında Afganistan'da sürdürülebilir güvenlik, siyasi ve sosyal istikrarın ancak tüm etnik gruplar ve mezheplerin rol ifa edebileceği kapsayıcı hükümetin kurulmasıyla mümkün olabileceğini vurguladı. Emir Abdullahyan, Afganistan halkının düşmanlarının bu hususta gecikmeyi fırsat olarak kullanarak IŞİD terörizmi yayıp Kabil yetkileri ve bu ülke halkına ekonomik sorunlar ve krizler dayatmaya çalışacaklarını belirtti. İran Dışişleri Bakanı İslamabad toplantısında Afganistan'da gelecekte sürdürülebilir güvenlik, barış ve huzurun sağlanmasında etkin ve kilit rol ifa eden 3 önemli faktöre dikkat çekti. Ulusal uzlaşma ve barışma, hükümete kapsayıcı katılım ve komşu ülkelerin terörizmle mücadelede işbirliği olmak üzere 3 önemli faktör Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması için İran açısından şarttır. İran Dışişleri Bakanı bu faktörlerin Afganistan'da aydın geleceğin güvence altına alınması için yapılması gereken en önemli ve en acil girişimler olduğunu kaydetti. Bu bileşenler İran'ın bölgede toplu güvenlik ve barışa ilişkin görüşlerini gösteriyor. İran'ın Afganistan'a hükümetler ve şartların değişmesine rağmen her zaman bulunduğu yardım herkes tarafından bilinen bir gerçektir. İslamabad toplantısında da İran Dışişleri Bakanı aynı hususa vurgu yaptı. Uluslararası Kızılay Cemiyeti heyeti de İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısında İran'a Afganlara yardım ve himayesinden dolayı teşekkür etti. Aslında Afganistan'da eğitim ve sağlık sektörleri yok olmak üzere. Başka bir ifadeyle Afganistan hızlı bir şekilde insani bir krize doğru ilerliyor. Afganistan'daki son gelişmeler sırasında 500 bin Afgan vatandaşı İran'a geldi. Bölgedeki yanlış ve müdahaleci siyasetler Afganların evlerini terk etmesine yol açtı. Bu siyasetler devam ettiği sürece göç dalgası kuşkusuz devam edecek. İran'da 500 bine aşkın Afgan çocuk eğitim alıyor. İran, sağlık ve eğitim alanında İranlılar ile yabancı uyruklu kişiler arasında herhangi bir ayrım gözetmiyor. Nitekim şimdiye kadar İran'da 3 milyon 400 bin yabancı uyruklu kişiye korona aşısı uygulandı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin bildirine göre Afganlara uluslararası yardımların harcanan masrafın sadece %5'ini teşkil ediyor ve İran kendisi tüm bu masraflara katlanıyor. Kuşkusuz İran bu konular ve sonuçlar hakkında endişe ve kaygılı. İran, İslam Şura Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü Mahmud Abbaszadeh Meşkeni, İran'ın önerisi ve girişimleriyle düzenlenen bu toplantının önemine işaretle, Afganistan'da kapsayıcı hükümetin kurulmasının bu ülkede güvenlik ve siyasi istikrarı sağlanmasına katkı sağlayacağını ve İslam İşbirliği Teşkilatı üyelerinin bu hususta rol ifa edebileceklerini vurguladı. Gelinen noktada, Afganistan'da siyasi şartlar değişmiştir ve bu ülkede iktidara gelen grup terörizm ve sorunlarla mücadelede başarısız kalırsa diğer ülkelerde bunun sonuç ve etkilerine maruz kalacak. Taliban kapsayıcı bir hükümetin kurulması ve tüm etnik gruplar ve kesimlerin hakları, saygı ve Afganistan topraklarının diğer ülkelerde terörizm için kullanılmaması, ülkede barış ve güvenliğin sağlanması ve Afganistan'ın bölgesel ve uluslararası denklemlere dönmesi için gerekli olduğunu anlaması gerekiyor.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci yorumumuz Türkiye ile Suriye askeri yetkilileri arasında görüşmelerin başlaması üzerine. Türkiye'de AK Parti'nin iktidara gelmesinden sonra bu ülke iç ve dış arenada önemli gelişmelere sahne olmuştur. Dış politikada 2012 yılından bu yana Türkiye'nin bölgedeki maceracı politikasına start verildi. Öyle ki Türkiye'nin komşu ülkelerle sınırları her daim artan gerilim ve gerginliklere sahne olmuştur. Oysa AK Parti liderleri ilk başta komşularla sıfır problem politikasını takip ediyordu. Türkiye'de AK Parti'nin izlediği maceracı politikalarla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaklaşımları bir yana AK Parti Devlet Bahçeli liderliğindeki Milliyetçi Hareket Partisi ile ittifak yaptıktan sonra pratik anlamda siyasi gücü büyük ölçüde MHP'ye bıraktı. Nitekim Türkiye'de iktidarın izlediği bölgesel politikalarda MHP'nin rolü etkin bir şekilde görülmekte. İslamcı siyasetçi Recep Tayyip Erdoğan'ın Devlet Bahçeli ile ittifak kurması yanlış bir karardı çünkü AK Parti'nin bazı üyelerinden bu partiden ayrılmasına yol açtığı gibi ülke içinde güçlü bir parti olan AK Parti'nin halk desteğinin de azalmasına sebebiyet verdi. Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki askeri eylemleri Güney Kafkasya ve Libya'ya asker göndermesi Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesimiyle Doğu Akdeniz'deki enerji üzerinden gerildim yaşaması, MHP'nin izlediği politikaların bir kısmı olarak Erdoğan yönetimine dayatıldığı düşünülüyor. Buna ilaveten, Türkiye'de AK Parti'nin iktidara geldiği 2002 yılından bu yana Erdoğan'ın Türkiye'den bağımsız bir ülke görüntüsünü vermek ve bölgesel ve küresel güçlere bağımlı olmadığını göstermek için maceracı politika takip ediyor. İşte bu politika çerçevesinde Amerika ve bazı Avrupalı ülkelerce Suriye'nin işgalinden sonra Türkiye'de Suriye topraklarının girerek bu ülke topraklarında tarihi ve arzı iddialarda da bulunmuştur. Muhalefet partilerinin liderleri geçtiğimiz senelerde defalarca Erdoğan yönetiminden Suriye topraklarını işgal etme yerine Şam yönetimiyle diyalog ve müzakere yapmasını istemiş olmasına rağmen Ankara yetkilileri bu talepleri de önemsemedi. Ancak 12 Aralık'tan itibaren yeni bir şeyler oldu ve Türk yetkililerinin Suriye yetkilileriyle görüşmeye başladığı bildirildi. Türkiye ve Suriye arasındaki görüşmeler üst düzeyde olmasa da ancak olumlu bir gelişme sayılıyor. Bu görüşmeler çok önceden de yapılabilirdi ancak Ankara yönetimi bu hususta geç kaldı. Muhalefet partilerinden Erdoğan'a Beşar Esad yönetimiyle görüşme çağrısında bulundu. Sıralarda bu görüşmeler başlasaydı şimdiye kadar birçok sorun çözüme kavuşmuş olurdu. Türk yetkilileri aslında Suriye topraklarını işgal etmeyebilirdi veya muhalefet partilerinin tavsiyelerinden ardından savaş girmeden ve kan dökülmeden bu ülkeden çekilebilirlerdi. Anlaşılan bu kez de Ankara yetkilileri her zamanki gibi müzakerelerin savaştan daha iyi olduğu kanaatine varmışlardır. Bu görüşmeler ise Suriye'nin bazı kentleri hala işgalcilerin işgal altında olup yerle bir edildiği sırada başlamıştır. Bu hususta Suriye askeri uzmanlardan Elbakır Tugay'ı, komutanı Ömer Hüseyin Hasan, Amerika liderliğindeki Batı koalisyonunu Şer koalisyonu olarak nitelerken, işgalcilerin Raqqa'yı yok ederek DSG militanları ve diğer terörist yapılanmaları için bir bölge kurmaya çalıştıklarını vurguladı. Suriye heyetine bu görüşmelerde başkanlık eden Haydar Cevat, Demokratik Suriye Güçleri ve Uluslararası Koalisyon kontrolü altında bölgeler ve de Adana Anlaşması'nın da yürürlüğe girmesinin iki ülke arasındaki görüşmelerde ele alınan önemli konulardan sayıldığı vurgulandı. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam yorumlarını dinlediniz.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyiciler. Bir röportajımızda daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, geleneksel sporlar İran kültüründe derin mazisi söz konusudur ve İran milletinin mertlik ve cismi ve ruhi gücünü yansıtır. Firdevsi ve Şehname İran diyarının kültür ve tarihini tanıtan iki büyük ad olmakla beraber İranlıların gurur ve özgüven duygularını güçlendiren ve muhataplarına İran milletinin tarihi geçmişinden çok kesin bir kimlik sunan adlardır. Biz bugünkü sohbetimizde İran'ın geleneksel tarihi sporları üzerinde uzman konuğumuzun görüşlerini sizlerle paylaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Bugünkü sohbetimizde kültür ve turizm uzmanı Sayın Hasan İslambolçu hocamız bizimle birlikte. Hasan hocam hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk. Merhabalar efendim.
Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Şimdi İran kültürünü ve aslında sanatını yakından tanıyan bir uzman ve araştırmacı olarak şimdi İran'ın geleneksel sporları hakkında biz bugünkü sohbetimizde dinleyicilerimizi bilgilendirmek istiyoruz. İlk önce alalım sizin görüşlerinizi. İran'ın geleneksel sporları hakkında neler söyleyeceksiniz bizim dinleyicilerimize? Daha sonra başka sorulara da geçeriz efendim.
İran'ın geleneksel sporları veya bir başka ifadeyle pehlivanlık sporları ta eski zamanlardan beri İran tarihi ve kültüründe yer alan mevzu bahis eğitimlerin devamı sayılır. O dönemlerde savaşların kaderi bazen iki ordu birbiriyle çatışmaksızın ve sırf iki tarafın pehlivanlarının yüzleşmesiyle belli oluyordu. Ve bu yüzden pehlivanlar bu tür durumlar için yetiştirilmeliydi. Zamanla bu pehlivanların rekabetleri İran diyarının şiir ve edebiyatına yansımaya başladı ve bu bağlamda birçok kitap yazıldı. Ve pehlivanlık öyküleri kulaktan kulağa ve kuşaktan kuşağa İran milleti arasında yayıldı. İran edebiyat tarihinde bu branşın ortaya çıkışı hakkında çeşitli rivayetler söz konusudur. Fakat bundan 4500 yıl öncesine ait bazı eserlerin Lorestan ve Mezopotamya bölgelerinde bulunması günümüzde güreş adıyla anılan sporun çok önemli bir yeri olduğunu gösteriyor. İran'da İslam dini bu topraklara ayak basmasının ardından pehlivanlık geleneği daha dini bir konuma büründü ve düşünürler ve halk pehlivanlık meselesini daha çok önemsemeye başladı.
Tahran Radyosu.
Peki, şimdi küresel anlamda bu pehlivanlık veya İran'ın geleneksel sporları nasıl anılıyor acaba?
Pehlivanlık sporları İran milleti ve diğer Müslüman milletlerin gözünde önemli yeri bulunmasından başka bu geleneksel sporlar ve pehlivanlık ilkeleri İran tarafından UNESCO'da kayda alınmıştır. Pehlivanlık ilkeleri ve merasimleri 16 Kasım 2010 tarihinde UNESCO'nun Dünya Manevi Mirasları listesinde kayda alındı. Almanya'nın Brockhaus Ansiklopedisi, Köln kentinde bulunan Almanya Spor Üniversitesi'nin araştırmalarına istinaden, İran'ın geleneksel sporlarını dünyanın en eski vücut geliştirme sporu olarak açıkladı. İran'ın geleneksel sporları Zurhane adı verilen bir mekanda yapılıyor ve her kentte ara sokaklarda bir yerde inşa ediliyor. Zurhane'nin çatısı kubbe şeklinde olup tabanı da sokaktan daha alçaktır. Zurhane'nin girişi genellikle alçaktır ve sporcu veya seyirci bu mekana girmek için eğilmesi gerekir. Zurhane'nin girişinin alçak yapılmasının sebebi ise sporcuların ve seyircilerin spor ve sporculara saygı için eğilmek zorunda kalmaları şeklinde ifade edilir. Zurhane'nin spor yapılan alçak ve çukur şeklindeki arenasının üzerindeki ana çatı başka binaların çatılarına kıyasla daha yüksektir ve çatıda aydınlatma amacıyla pencereler vardır. Zurhane iyi, pak, mert ve temiz yürekli insanların mekanıdır. Zurhane sporcuları arasında görülen edep, safa, hoşgörü ve benzer özellikler başka camialarda çok ender görülen özellikler sayılır. Günümüzde Tahran'da 50 kadar zurhane faaliyet yürütmektedir ki bunların en önemlisi Şehit Fehmide Zurhanesi'dir. Ve İran'da Pehlivanlık ve Geleneksel Sporlar Federasyonu'nun düzenlediği milli maçlara ev sahipliği yapar. Bu zurhane milli eserler listesinde kayda alınmıştır. Her yıl bu mekanda milli maçlar düzenlenir. Zurhane'de yapılan İran'ın geleneksel sporları çok özel adabı söz konusudur. Bu adab ve gelenekler İran'ın tarihi pehlivanları ve yiğitlerinden ve Şii Müslümanların ilk önderinden ve yiğitlerden esinlenerek sporcularda mertlik, yiğitlik ve insaf duygularını geliştirir ve onlara ayrı bir güç kazandırır. Bu iyi özellikler ise şiir kalıbında zurhaneye özel bir musiki aleti olan zurhane darbukası ile okunur ve sporcular da bireysel veya grup halinde çok güzel hareketleri sergiler. Zurhanede darbukayı çalan ve mürşit denen kişi çok hoş bir sesi vardır. Ve sporcular spor yaparken çeşitli ritimlerde darbukasını çalar ve en çok Firdevs'in Şehnamesine ait olan savaş şiirleri okur. İran'da geleneksel sporlar sporcuların arasında saygı ve edep özellikleriyle ön plana çıkar ve birçok adabi ve ilkesi söz konusudur. Örneğin tüm hareketler zurhanenin önde gelen büyüğünden izin alınarak başlanır. Geleneksel sporların sloganı ise cisim ve ruhu birlikte yetiştirmektir. Zurhanenin en temel adabından biri ise sporcuların alçak gönüllü, mert, konuksever, temiz kalpli, yoksullara yardım etme ve diğer pehlivanlık özelliklerine sahip olmalarıdır. Örneğin Huriye Veli, İran'ın geleneksel sporlarında ün yapan ünlü pehlivan, sofi ve şairdir. Tarihçiler ise bu şahsiyetin doğduğu yer hakkında görüş ayrılığına düşmüştür. Kimileri Huriye Veli'ye Harezm'in Gorganj kenti ve kimileri de Gence kenti ve kimileri de İran'ın Huy veya Salmas kentinde doğduğunu belirtiyor. Huriye Veli 14. ve 15. yüzyılda yaşıyordu. Huriye Veli büyük bir pehlivan, şair ve arifti ve çok da güzel sesi vardı. Huriye Veli gençliğinde güreş sporu ile ilgilenirdi ve gençlik çağında Orta Asya, İran ve Hindistan'ın çeşitli yörelerini gezerek güreşti ve ünlü bir pehlivan oldu. Huriye Veli'nin hayatı efsanelerle karıştı. Fakat İranlı sporcuların arasında en çok iyi ahlakı, mertliği ve pehlivanlığı ile ön plana çıkıyor ve İran milleti arasında önemli bir yeri bulunuyor.
Peki, çok teşekkür ederim. Bu örnekle birlikte bugünkü sohbetimizi kapatalım. Zamanımız şu anda dolmuş oluyor. Katıldığın için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim.
Çok sağ olun, sağ olun. Değerli dinleyiciler, bugünkü sohbetimizde kültür ve turizm uzmanı Sayın Hasan İslam Bulçi ile konuştuk röportajımızda. İran'ın geleneksel sporları konusuyla ilgili bugünkü sohbetimizi dinlediniz. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basınından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basınından seçmeler isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basınından naklen aktaracağız sizlere.
Kayhan gazetesinde Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade'nin Viyana müzakerelerinin takvime bağlanması katılımcı heyetlerin ortak kararı olduğunu vurgulaması, İran'ın Bender Abbas liman kentinde düzenlenen törende bakım ve onarımı tamamlanan bazı askeri teçhizatın donanmanın envanterine yeniden katılması gibi haberlere yer verilirken, Risalet gazetesinde Yemen gelişmelerine dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Yemen Ensarullah Hareketi lideri teslim olmayı değil barışı kabul ediyoruz diyerek şunları söyledi. Düşmanlar İslam ümmetini hürriyetinden ve bağımsızlığından mahrum etmeye çalışıyorlar. İslam'da zalimlerin kölesi ve suçlular karşısında zelil olan bir insanın değeri yoktur. Yemen Ensarullah Hareketi lideri Seyyid Abdülmelik Husi, Şehitler Günü münasebetiyle yaptığı konuşmada şu ifadelerde bulundu. Müslümanlar askeri, güvenlik ve ekonomik komplolara ve düşmanların yumuşak savaşlarına maruz kalan bir ümmettir. Düşmanlarımızla ilgili sorun, saldırı, öldürme ve kapsamlı askeri, ekonomik, medya ve kültürel savaş yoluyla irademizi kırmaya çalışmalarıdır. Şehadetin değeri zorluklardan bağımsız olarak sabrımızı ve direncimizi güçlendirmesidir. Bugünkü genç neslimiz şehadeti seven ve dolayısıyla köleliğe, aşağılanmaya ve boyun eğmeye direnen özgür bir nesildir. Düşmanlar gençlerimizin ciddiyet, sabır ve istikrarla cepheye nasıl gittiklerini, savaş alanında nasıl kahramanca mevziler çizdiklerini görüyorlar. Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler gençlerimizin savaş alanındaki direnişine ve fedakarlığına hayran kalıyorlar. Ensarullah Hareketi lideri konuşmasına şöyle devam etti. Saldırı, işgal, suç ve cinayetler ve haksız kuşatma konusundaki tutumumuz doğrudur. Bu nedenle saldırılara insani, dini ve ahlaki bir sorumluluk ve kutsal bir cihat olarak karşı çıkmaya devam ediyoruz. Ensarullah Yemen halkına yönelik kuşatma devam ettiği sürece hiçbir anlaşma ve pazarlığı kabul etmeyecektir.
İttilat gazetesinde Rusya'nın nükleer baş müzakerecisi Mikhail Ulyanov'un Viyana'da yürütülen müzakerelerin bir sonraki turu son tur olabileceği konusunda Tahran'da hemfikir olduklarını vurgulaması, Suudi Arabistan'da yapılan bir anketin sonuçlarını bu ülkede yaşayan halkın kahir çoğunluğu korsan rejim İsrail'le normalleşmeye karşı olduğunu ortaya koyması gibi haberlere yer vermesi gibi haberler yer alırken Cevan gazetesinde Siyonist rejimin Filistin halkına yönelik cinayetlerini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Bir Siyonist haber ajansının haberine göre işgalci İsrail rejimi 2000 yılından bu yana 2000 Filistinli çocuğu öldürdü. Filistinli Çocukları Koruma Uluslararası Örgütü'nden Halil Kazmer tarafından derlenen ve İbranice haber sitesi Siha Makumit'te yayınlanan raporda 2021 yılı İsrail'in 2014'te 50 günlük savaşı başlatmasından bu yana Filistinli çocuklar için en kötü yıl oldu denildi. Rapora göre işgalci rejim güçleri ve Siyonist yerleşimciler bu yıl Batı Şeria, Kudüs ve Gazze şeridinde 86 Filistinli çocuğu şehit etti. Raporda işgalci rejimin askerlerinin her durumda Filistinli çocukları kanunsuz şehit ettiği vurgulanıyor. Öyle ki bu davalar hukuk çerçevesi dışında infaz işlemlerine dönüşebilir. Çünkü işgalciler çocukları öldürmek amacıyla ateş ediyorlar.
Hemşeri gazetesinde İran'ın bölgede bilişsel sinir bilimi alanında lider konumunda olduğuna dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde şunları okuyoruz.
Sinir Bilim Derneği Başkanı Muhammed Hakkı Çağatay, İran'ın bölgede sinir bilim ve bilişsel sinir bilim alanında ilk sırada yer aldığını bildirdi. Uluslararası bilim kurumlarının inceleme ve değerlendirmelerine dayanarak İran, bölgedeki bilim adamları, araştırmacılar, uzmanlar ve öğrencilerin çabalarıyla sinir bilim ve bilişsel sinir bilim alanında ilk sırada yer alıyor. İran'ın sinir bilim ve bilişsel bilimler alanında Türkiye dahil bölgedeki diğer ülkeleri geride bırakarak lider olduğunu belirten Çağatay, İran şu anda dünyada sinir bilim alanında 19. davranışsal sinir bilim alanında 13. hücresel ve moleküler bilimler alanında 17. ve yapay zeka ve sinir bilim alanında 12. sırada yer almaktadır ifadesini kullandı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe servisi yayınlarını canlı olarak ve arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today'i kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetullah Hamenei'ye göre bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenleri.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin bakışında bölgede sürdürülebilir güvenliğin bileşenlerini ele aldığımız sohbetimizin 12. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Ayetullah Hamenei'nin Amerika'nın terörle mücadele iddiasını bölgeye askeri müdahale bahanesi yapmasıyla ilgili görüşünü gözden geçirmek istiyoruz.
Terörizm ve güvensizlik sorununu çözmek çeşitli etkenlere bağlıdır. Bu etkenlerin en önemlisi, ecnebi nüfuzu ve müdahalesini kesmek ve bölge ülkeler arasında işbirliğini takviye etmektir.
Amerika terör devleti ve müttefiklerinin özellikle 11 Eylül 2001 olaylarından sonra bölgeye yönelik tutumu, Washington'un Batı Asya bölgesine müdahalesi ve savaş çığırtkanlığı yapması terör örgütlerini kullanarak yeni bir aşamaya geldiğini gösteriyor. Amerika bu süreçte tekfirci IŞİD terör örgütü ve diğer benzer terör örgütlerini kurarak kullanmaya başladı. Amerika'nın bölgedeki müttefikleri de bu süreçte yer alarak pratikte Amerika için bölgede terörist üreten birer makineye dönüştü.
Tekfirci IŞİD terör örgütünün Irak ve Suriye'de işlediği korkunç cinayetler bölgede bazı malum rejimlerin Amerikan terör devletiyle işbirliğinin sonucu yaşanan ve şimdiye kadar eşi benzeri görünmemiş cinayetlerdir. Amerikalılar Irak'ı işgal ettikten sonra bu ülkeyi bölmek için plan hazırlamıştı. Bu süreçte Suud rejiminin elebaşları Amerika ve Korsan İsrail'in bölgeye yönelik Şom hedefleri doğrultusunda Yemen ve Bahreyn milletlerini hedef alarak bölgeyi istikrarsızlığa sürükleme projesine ivme kazandırdılar. Böylece Amerika, Batı Asya bölgesine askere müdahalesi ve savaş ateşini yakmasıyla beraber masum insanları katliam etmenin yanı sıra silah satışında büyük artış kaydetmeye başladı.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Dünya Ehli Beyt Asamblesi üyeleri ve İslam Ülkeleri Radyo Televizyonları Birliği üyeleriyle görüşmesinde yaptığı konuşmada, Amerika ve bölgedeki uyduların davranışı, müdahale ve nüfuz gibi iki önemli çerçevede yer aldığını belirtti. Ayetullah Hamenei konuşmasında İslam dini ve İslam ülkelerinin düşmanı başında Amerika'nın yer aldığı sulta düzeni olduğunu belirterek şöyle buyurdu. Bu düşmanın bu bölgede planı iki temele dayanıyor. Gerçi bu temellerin teferruatı çoktur ama en çok bu iki temele dayanmaktadır. Bunlardan biri ihtilaf yaratmak, diğeri nüfuz etmektir.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei şöyle devam etti. Bu düşmanın bu bölgeye yönelik planının temelidir. İhtilaf yaratmak derken devletlerin arasında vardığından milletlerin arasında ihtilaf yaratmaktır ki bu sonuncusu devletlerin arasında ihtilaftan daha tehlikelidir. Yani milletlere birbirini kötümser yaparak birbirine karşı öfkelendirir. Hem de türlü adlarla. Bir zamanlar İran milliyetçiliği, Arap milliyetçiliği, Türk milliyetçiliği deniliyordu. Bugün de Şii, Sünni, tekfirci ve bunun gibi tabirlerden söz ediliyor. Yani düşman hangi adın altında olursa olsun ihtilaf yaratmaya çalışıyor. Bu onların uygulamalarından biridir ve üzerinde sıkı çalışma yürütüyorlar.
Amerika terör devleti 2001 yılından sonra El-Kaide terör örgütü yani Trump ve Clinton'un itiraf ettiği üzere Amerika'nın kurduğu terör örgütüyle mücadele bahanesiyle yine terörü bir malzeme olarak kullandı ve bölgede bazı ülkelerin terör örgütlerinin kurulmasına verdikleri destekler sayesinde bu kez IŞİD ve diğer onlarca tekfirci terör örgütü kuruldu.
Amerikalı Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul, Washington'un yanlış politikaları ve Suriye krizine haddini aşan müdahaleleri Batı Asya bölgesine teröristler için uygun bir sığınağa çevirerek Kuzey Irak'ı kaosa sürüklediğini belirtti. Amerikalı senatör IŞİD'in güçlenmesinin sebeplerinden biri, Amerika'nın bu örgütün Suriye'deki koruna silah vermesi şeklinde ifade ederek şöyle dedi. IŞİD Suriye'de bizim müttefikimizdi. Biz Şam yönetimine bağlı güçleri geri püskürtmek için IŞİD'e silah verdik ve Suriye'de onlar için güvenli alanlar oluşturduk. Bence bizim Suriye'ye müdahalemiz Irak'ta yaşanan duruma sebebiyet verdi.
Amerika'nın Milli Güvenlik Ajansı NASA'nın eski çalışanı Edward Snowden'in Amerikan istihbaratı hakkında yaptığı ifşaatta Washington'un IŞİD ve diğer terör örgütlerine destekleri hakkında şöyle deniliyor. Amerika, İngiltere ve Korsan İsrail istihbarat örgütleri IŞİD'in kurulmasında rol ifa ettiler ve Arı Kovanı adlı operasyonda IŞİD örgütünü kurdular.
Amerika terör devleti bölgede teorisiyle besleme politikasında hezimete uğradığını görünce bu kez Amerika'nın eski başkanı Donald Trump'ın doğrudan talimatı üzerine bölgede terörle mücadele ve barış simgesi olan İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu Kudüs gücünün eski komutanı General Haş Kasım Süleymani'ye suikast düzenleyerek onu şehit etti. Amerikan terör ordusu 3 Ocak 2020'de bu açık cinayeti Bağdat Hava Limanı yakınında İHA'lı saldırı ile gerçekleştirdi.
Şehit General Süleymani ve Şehit Ebu Mehdi Mühendis ve diğer silah arkadaşları bölgede Amerika terör devleti ve Siyonist rejim İsrail'in bölgeye yönelik bölücü planlarını etkisiz hale getirmek ve tekfirci IŞİD terör örgütünü yok etmekte etkili rol ifa ettiler. Amerika'nın estirdiği bu terör, bölgede direniş hareketinin güçlenmesi ve IŞİD'in dosyasını dürmesinden derin kaygı duyduğunu ortaya koydu.
Tahran Radyosu.
Amerika'nın savaş karşıtı Milli Birlik İttifakı üyesi ve barış aktivistlerinden Joe Lombardo şöyle diyor. Son yıllarda Amerika terör örgütlerini destekledi. Amerika ilken Afganistan'da Osama Bin Laden'i destekledi ve ardından bölgede kriz çıkarmak için terör örgütlerini kurdu.
Amerikalı ünlü düşünür ve filozof Noam Chomsky de bir makalesinde CIA'in başka ülkelerde düzenlediği ölümcül operasyonlarına işaretle Amerika'yı dünyada terör elebaşı olarak tanıttı. Makalesinde Amerika terör devletinin Irak ve Suriye'de savaş çığırtkanlığına ve tekfirci IŞİD terör örgütüne desteğine işaret eden Chomsky, IŞİD da diğer terör örgütleri gibi Amerika'nın bölgeye askeri müdahaleleri sayesinde kurularak güçlendiğini vurguladı.
Araştırmalar Amerikan terör devleti son yüzyılda dünyada yüzü aşkın savaşın tarafı olduğunu veya bu savaşlarda eksen rolü ifa ettiğini gösteriyor. Bu konu bölgesel boğazda çıkan savaşların büyük ölçüde Amerika'nın siyasi Şam hedeflerinden etkilendiğini ortaya koyuyor.
Değerli dinleyiciler, Ayetullah Hamine'ye göre bölgede sürdürülebilir güvenliği bileşenlerini ele aldığımız sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik.
Programımızın sonunda www.parsyöde.com üzerinden bizleri takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'da bilgi tabanlı ekonomi.
Muhterem dinleyiciler, İran'da bilgi tabanlı ekonomi isimli dizi sohbetimizin 16. bölümüyle birlikteyiz.
Bu sohbetimizde bir başka İranlı bilgi tabanlı şirketi sizlere tanıtacağız.
Halihazırda kaynaklar endüstriyel ekonominin altyapısı sayılmıyor. Düşünsel yatırımlar bu kaynaklara girene geçmiştir. Bu yüzden bilgi ve bilime dayalı faaliyet gösteren kurumlar ve kuruluşlar bilgi tabanlı merkezler olarak bir ülkenin ekonomik gelişiminde hayati faktörler sayılırlar. Sohbetimizin devamında İranlı bilgi tabanlı şirketlerine faaliyetleriyle tanışacağız sizlere. Sohbetimizin devamında Kerman Mumtazan Sanayi Şirketi ile tanışacağız.
Kerman Mumtazan Sanayi Şirketi 1987 yılında fıstık işleme makineleri tasarımı ve yapımı alanında faaliyetlerine başlamıştır. 2002 yılında Kerman Mumtazan Sanayi Şirketi kurucusu, İl yetkilileri ve özel sektörün destekleriyle son dönemde çimento şirketi de kurmuştur.
Mumtazan Çimento Şirketi'nin kuruluşu ile Kerman Mumtazan Sanayi Şirketi bu projenin mekanikal yönleriyle ilgili işlerin büyük bir bölümünden sorumlu oldu. Bu projeden sonra ise çimento, çelik, enerji santralleri, petrol, doğalgaz ve petrokimya alanlarında rol almaya başladı.
Kerman Mumtazan Sanayi Şirketi yapım alanındaki imkanları ve kalifiye iş gücü sayesinde farklı sanayi dallarında tasarım, yapım, kurulum ve işletme projelerini başarılı bir şekilde hayata geçirebilmiştir. Bu şirket 2017 yılında tip 1 bilgi tabanlı üretim şirketi olarak faaliyet sertifikasını almıştır.
Kerman Mumtazan Sanayi Şirketi 10 bin metrekare üstü kapalı atölye alanı, 60 bin metrekarelik üstü açık çalışma alanları ve 1000 metrekarelik İdari mühendislik proje yönetim ve bürosu ve ofisleriyle güncel makineler ve teçhizatlar ile işverenlere uygun hizmetler sunmaktadır. Sohbetimizin devamında kısaca bu şirkete madencilik, çelik, çimento, petrol, doğalgaz ve petrokimya ve tarımcılık gibi farklı sanayilerdeki faaliyetlerine göz atacağız.
Kerman Mumtazan Sanayi Şirketi, madencilik ve çelik sanayisi tasarımı, yapım, kurulum ve işletme alanında büyük projeleri hayata geçiren bir şirkettir. Golgohar Madencilik ve Sanayi Kompleksi, Serçeşme Mes Kompleksi, Baft Çelik Kompleksi, Bertsir Çelik Kompleksi bu projeler arasında yer almaktadır.
Kerman Mumtazan Sanayi Şirketi'nin bir başka kabiliyeti çimento sanayisi projelerini hayata geçirmektir. Bu şirket özellikle Kerman Mumtazan Çimento Fabrikası gibi büyük projelerin tasarımı, yapımı, kurulumu ve işletilmesi projelerinde büyük paya sahip olmuştur. Bu şirketin çimento sanayisindeki diğer projeleri Dehduran, Mazenderan, Zave, Torbat ve benzeri bölgelerde devam ediyor.
Kerman Mumtazan Sanayi Şirketi'nin çalışmalarında petrol ve doğalgaz projelerine de özel yer ayrılmıştır. Şirket ayrıca tank ve boru tesisatı tasarlama, üretme, kurma ve devralma kabiliyetine de sahiptir. Tasarım, tedarik, imalat ve kurulum, ham madde depolama tankları, proses depolama tankları ve ürün depolama tankları da bu şirketin projelerden bazılarıdır.
Ayrıca Kerma Mumtazan Sanayi Şirketi, fıstık işleme makinelerinin en büyük üreticilerinden biridir ve İran'da bu ürünün tam hijyenlik ve tam otomatik terminallerinin üretiminde önde gelen şirketlerden biridir. Bu şirketin 9 cihazı, Kerma Mumtazan Sanayi Şirketi'nin kurucusu adına İran ve Amerika Birleşik Devletleri'nde patent belgesine sahiptir. Yıllar içinde şirket İspanya, Avustralya, Yunanistan, Rusya, Türkiye ve Suriye gibi çeşitli ülkelere ihraç edilmiştir.
Bu şirketin araştırma ve geliştirme departmanı deneyimli ve uzman mühendislerin yardımıyla fıstık yetiştiricilerine ve yeşil altın ihracatçılara güven sağlamak için cihazların çalışmalarını dünyadaki en son teknolojisiyle senkronize etmeyi ve kalitelerini iyileştirmeyi aktif olarak amaçlamaktadır. Soyma terminalleri, temizleme ve ayıklama, sürekli fıstık kurutma terminalleri, fıstık kavurma terminalleri, fıstık açma terminalleri, fıstık çekirdek çıkaran terminalleri, rüzgar jeneratörü makinesi, donma kontrolü, fıstık işleme bölümleri bu şirket tarafından üretilmektedir.
Kerman Mumtazan Sanayi Şirketi bazılarını sohbetimizin devamında tanıtacağımız fıstık işleme için birkaç özel makine ve ekipman üretmektedir.
Kauçuk kaldırma bandı, fıstık işleme hatlarında fıstıkları taşımak için kullanılır ve iki tipte mevcuttur. Kısa merdiven ve uzun merdivenli. Üretim hattı başındaki kısa basamaklı tipi, soyulmuş fıstıkları kümeler halinde farklı fıstık soyma makinelerine aktarmak ve hattı beslemek içindir. Uzun basamaklı tipi ise soyulmuş fıstıkları yıkama sistemi ve benzeri diğer cihazlara aktarmak için kullanılır. Kümeleme makinesi lastik tekerleğin önünde yerleştirilir ve fıstık makine tarafından yukarıdan makineye yönlendirilir. Gergeden modeli fıstık soyma makinesi fıstık işleme hattının başında bulunur ve taze fıstıkların soyulmasından sorumludur ve bu işlem silindirilmesi bir bilye üzerine monte edilen vidalarla yapılır. Cihaz vida değiştirme işlemi kolay olacak şekilde tasarlanmış olup ayrıca farklı kapasitelerde tasarım yapabilme özelliğine sahiptir.
Posa ve çöp toplayıcı bu şirketin bir başka üretimidir. Kuru fıstık çöp toplayıcı ve ıslak fıstık çöp toplayıcı olmak üzere iki tipe ayrılıyor. Fıstık işleme hattında kullanılan bu makine içi boş fıstıkların yanı sıra ağır fıstıklara karışmış yaprakları ve dalları hava basıncı ile ayırarak makinenin dışına taşır. Fıstık soyucu tarafından soyulmayan yetişmemiş fıstıklar şirket tarafından üretilen bir başka cihaz olan kabuk soyucu cihazı tarafından soyulur. Bu cihaz su ve merkez karış gücü ile çalışmaktadır. Bu aşamanın ardından fıstıklar yıkanmak üzere yıkama cihazına yönlendirilir. Yıkama cihazları yıkama işlemini görmelerinin yanı sıra fıstıkların üzerlerindeki ince iç kabuğu da alır.
Fıstık nem alma için yıkama makinesi ve su haznesinden geçtikten sonra nem alma cihazına girer. Yeşil fıstığının yüzeyi, nemi ve iç neminin bir kısmı ürüne sıcak hava üflenerek alınır. Gerekli sıcak hava ısıtıcı ve ilgili fanlar tarafından sağlanır. Fıstık bu makineden geçerken ve ısıtılırken biraz daha tazelenir ve sonuç olarak daha güzel bir görünüme sahip olur. Bu makinedeki fıstıkların hareket sistemi fıstıkları tamamen ters çevirecek şekildedir. Bu sistem onları karıştırarak ıslanmalarını sağlar. Böylece tüm fıstıklar tek düze hale gelir.
Kabuk makinesi yaş fıstık işlematında kabuksuz fıstıkları kabuklu ve yarı kabuklulardan ayırmak için kullanılmaktadır. Bu makinenin ayırma sistemi sürtünmeye dayalıdır. Kuru havuz makinesi yaş ve kuru fıstık işleme hattında kullanılabilir ve içi boş ve yarı kabuklu fıstıkların hava ve titreşim yardımıyla yüksek kaliteli fıstıklardan ayrılmasını sağlar. Kontrol şerit makinesi ürünü ıslak ve kuru işleme hatlarında aktarmak için kullanılır. Yaş fıstıkları hattının sonunda ve kuru fıstıklar da ihtiyaçlara uygun şekilde eklenir ve sıralanır. Kalitesiz fıstıklar cihazların iki tarafında bulunan kişilerce toplanır. Bu cihazlar farklı bant uzunluklarında da sunulmaktadır.
Islak fıstık terminalinde komple tahliye kurutucusu kullanılır. Fıstık bu makinede tamamen kurutularak silolara gönderilmek ve depolanmak için hazır hale getirilir. Bu kurutucudaki tahliye sistemi tam tahliye şeklindedir. Cihazın çalıştırma hızı ve kullandığı ısı ise tuşlar ile kontrol edilebilir. Bu kurutucunun sıcak havası mazotlu motor ile sağlanır.
Muhterem dinleyiciler, İran'da bilgi tabanlı ekonomi isimli sohbetimizin sonuna geldik.
Sizden ayrılmadan önce bizleri parsley.com'dan takip edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi de turkish@ws.irib.ir gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'de ekonomik krizin şiddetlenmesi ve TL'nin değer kaybetmesi.
Muhterem dinleyiciler, Türkiye'de TL'nin Amerikan doları karşısında hızla değer kaybı ve ekonomik krizin şiddetlenmesini ve halkın alım gücünün olumsuz etkilenmesini gözden geçirdiğimiz kısa sohbetimizde birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Türkiye'de TL geçen Eylül ayından bu yana Amerikan doları karşısında %40'dan fazla değer kaybetti ve böylece onu dünyada en kötü yatırım haline getirdi. Türkiye'de Cuma günü dolar 16,41 TL'den işlem gördü. TL'nin değer kaybının sonuçları olan enflasyon ve işsizlik gibi olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalan Türkiye halkı şimdiye kadar birkaç kez TL'nin değer kaybını protesto etti.
Öte yandan TL'nin değer kaybından kaynaklanan ekonomik kriz, Türkiye'de sınıflar arası uçurumu daha da derinleştirdiği, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye toplumunda destek kaybetmesine yol açtığı anlaşılıyor. Türkiye Merkez Bankası ise faiz oranını düşürme yönünde uygulanan siyasi baskılara teslim oldu ve yükselen enflasyon oranına bakmaksızın döviz krizini daha da derinleştirdi. Türkiye'de faiz oranının daha da düşürmesi ise en çok ekonomiyi vurdu.
Amerika'nın Wall Street Journal gazetesi Türkiye Merkez Bankası geçen Perşembe günü faiz oranlarını %15'ten %14'e düşürdüğünü ki bu da geçen Eylül ayından bu yana dördüncü kez ard arda faiz oranını düşürdüğünü ortaya koyduğunu belirtti. Bundan önce de Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talebi üzerine gerçekleşen faiz oranında düşüş, TL'nin değer kaybına yol açmıştır. Bu kriz şimdiye dek 10 milyonlarca Türk vatandaşını daha da yoksullaştırdı ve itirazlara sebebiyet verdi. Erdoğan'a verilen desteğin gelinemesine yol açtığı anlaşılıyor.
Tahran Radyosu.
Türkiye'de halk ve yatırımcılar son günlerde ellerindeki TL'yi dövize çevirirken Merkez Bankası'ndan para politikasını açıklayarak yine faiz oranlarını düşürmesini bekliyor. Son aylarda Merkez Bankası ard arda aldığı kararlarla bir haftalık repoya faiz oranını %19'dan %15'e kadar düşürdü. Repo, bankalar yapılan belli bir faiz oranıyla ve belli bir süre sonra geri satın alınmak güvencesiyle bono, tahvil ve benzeri değerli kağıt satma işlemidir. Türkiye Merkez Bankası bu anlaşmadan nakit miktarını ve faiz oranlarını yönetmekte yararlanıyor. Merkez Bankası genellikle para hacmi arttığı dönemlerde bu değerli kağıtları satın alıyor ve faiz oranlarını artırmak istediğinde satmaya başlıyor.
Faiz oranlarının artırılmasına şiddetle karşı çıkan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, faiz oranlarının artırılması dünya ekonomilerinin tarih boyunca tecrübe ettiklerinin aksine enflasyonu artırdığına inanıyor. Bu yüzden Türkiye Merkez Bankası elindeki imkanları kullanarak sürekli faiz oranlarını düşürme yönünde hareket ediyor. En son geçen hafta yeni Maliye Bakanı yaptığı açıklamada Merkez Bankası faiz oranlarını yükseltmeyeceğini belirterek Erdoğan'ın tutumuna destek verdiğini ortaya koydu.
Ekonomi uzmanları ve yatırımcılar ise faiz oranlarının daha da düşürülmesi döviz fiyatlarının yükselmeye devam etmesine yol açacağını belirtiyor. Ekonomi uzmanları Türkiye halkının alım gücünün azalması, ekonominin yavaşlaması ve hatta durgun hale gelmesine yol açacağı uyarısında bulunuyor. Bu doğrultuda Türkiye'de bir muhalefet partisine istişare veren Ankara Bilkent Üniversitesi uzmanlarından Selim Sazak, piyasa artık sinyal vermesinin ötesine geçtiğini ve kelimenin tam anlamıyla hükümetin başına bağırarak artık bunu yapmamasını söylediğini belirtti.
Ekonomi uzmanlarına göre TL'nin zayıflaması enflasyonu şiddetlendiriyor ve ilaç bazı gıda maddeleri ve doğalgaz gibi dolar ve avroya bağımlı olan bazı temel ihtiyaçların ithalat bedelini artırıyor. Türkiye'de Kasım ayı resmi verilere enflasyon oranı %21,4 seviyesine ulaştığını gösterirken, uzmanlar bu oranın daha da yüksek olabileceğini tahmin ediyor.
Son yıllarda Türkiye yönetimi birçok kez ekonomik büyümeyi takviye etmek üzere faiz oranlarını birkaç kez düşürdü. Ancak enflasyon haddinden fazla olunca da faiz oranlarını şiddetle artırdı. Şimdi ise yabancı yatırımcılar Türkiye'de şimdiki döviz krizinin uzun sürebileceğini ve Erdoğan'ın çevresindekilerden hiç kimse faiz oranlarını yükseltmesini tavsiye edememesinden endişe duyuyor. Erdoğan şimdiye kadar düşüncesine karşı çıkan birkaç Merkez Bankası Başkanı'nı ve diğer bazı üst düzey yetkilileri görevden aldı.
Bu bağlamda batılı uzmanlardan Kayran Cortez şu açıklamada bulundu. Önceki durumlardan farklı olan şimdiki durumda bir dönüşüm beklemek çok zor bir beklenti olur. Genellikle birileri çıkıp TL'nin bu kadar zayıfladığı bir sırada faiz oranları yükselmesi gerektiğini söylemelidir. Merkez Bankası ise en son geçen gün piyasaya döviz sürmek ve TL satın almakla bu paranın takviye edilmesi için piyasa müdahale etti. Türkiye Merkez Bankası ise döviz kurlarında yaşanan yükselişi bu piyasalarda sağlıksız bir durum olarak yorumluyor.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'de TL'nin Amerikan doları karşısında hızla değer kaybı ve ekonomik krizin şiddetlenmesini ve halkın alım gücünün olumsuz etkilenmesini gözden geçirdiğimiz kısa sohbetimizin sonuna geldik.
Bu arada bizi www.parsude.com üzerinden takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın. Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 00-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 00-98-21-22-01-36-82 veya 00-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Hoşça kalın.